Ve şu anda Levent Efe ile birlikteyiz Melbourne'den. İyi günler. Merhaba.
Merhabalar.
Sizinle Avustralya gündemi konularını konuşacağız. Ancak oraya geçmeden önce yine Avustralya ile ilgili de sayılacak Türkiye ile bağlantılı bir SMS geldi. Sydney'den Mustafa Bey diyor ki, herkese iyi günler diliyorum ve bence Türk konsolosluğu buradaki vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarması lazım diyor. Levent Bey, siz ne dersiniz? Böyle bir uyarı gerekir mi sizce?
Aman oralara gelmeyiz inşallah. Yani toplum üyelerimizin, gençlerin, herkesin tatilinde ya da herhangi bir bahane yaratarak Türkiye'ye gidebilmesi bizim hepimiz için en önemli şey. Yani burada dima olarak zenginleşiyoruz. Türkiye'ye gittikçe yakınlarımız, geçmiş hayatımız. Yani orada da kesintiye gitmeye başlarsak bu hepimiz için üzücü bir dönemin belirtisi olur. Umarım böyle bir şey uyarı hala henüz yoktur. Türkiye'ye gitmenin, orada gezinmenin tabii ki riski ortada belli yöreler için, ama tabii bu risk uzaktan çok tehlikeli geliyor. Ama oraya hepimiz gittiğimiz an zaten oradaki insanların belli ölçüde dikkat ederek yaşadığını görebiliyoruz. Orada o kadar paniğe kapılmıyor insan, ama uzaktan haliyle endişe verici bir yanı var.
Evet. Geçtiğimiz akşam ABC televizyonu Avustralya'nın Ankara'daki büyükelçisiyle görüştü. Olaydan 20 metre uzaklıktaymış. Kızıyla birlikte arabanın içindeymiş. Türkiye'ye gelebilirsiniz dedi. O böyle bir uyarıda bulunmadı. Ancak tehlike var. Fakat asıl tehlike Güneydoğu'da ve Suriye sınırı bölgesinde dedi. Sanırım bu da biraz korkutmuş olabilir mi insanların?
Muhakkak zaten Avustralya'nın da endişesi oradaki büyükelçisinin bu kadar yakınında olmasıyla haliyle endişe artıyor. Avustralya hükümeti de sanıyorum işte uyarılarını artıracaktır. Ama toplum üyelerimiz umarız sağduyularını korur ve tabii gittikleri yöreye bağlı olarak Türkiye'ye sırf bu yüzden güvenlik endişesiyle gezilerini, seyahatlerini ertelemezler.
Şu anda Avustralya Federal Parlamentosu'nda tartışılan en önemli konulardan birisi Double Dissolution, yani hem Millet Meclisi hem de Senato'nun feshedilmesi ve seçimlere gidilmesi konusu. Federal hükümetin bunu yapabilmek için bütçenin açıklanacağı tarihi öne alacağı öne sürülüyor. Ancak İşçi Partisi ve Yeşiller buna karşı çıkıyor. Maliye Bakanı da böyle bir şeyin yapılmayacağını söylüyor. Siz ne dersiniz?
Malcolm Turnbull liderliği ele geçirip başbakan olduktan sonra o kendisi etrafında oluşan o olumlu hava, kamuoyu yoklamalarındaki yüksek oranlar ve o yaşadığı balayı süresince tabii çok yüksek rakamlara erişince bir erken seçim ihtimali o zaman gündeme gelmişti. Bu çok uzun sürdü, aylarca sürdü ve geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde Malcolm Turnbull'un bir erken seçim ilan etmesi bekleniyordu. Ancak şimdiki yorumlar bu fırsatı kaçırdığı ve bu double dissolution yapalım, Senato'daki o gereksiz muhalefeti atalım endişesine kapıldıkları ve bu hesaplara girdikleri için o erken seçim fırsatını kaçırdılar aslında. Çünkü bütçe 10 Mayıs'ta ilan edecek diye söylendi. Double dissolution ilan edilebilmesi için en geç tarih 11 Mayıs. Bütçeyi öne alıp birkaç gün sonra onu yapalım gibi hesaplara girdikleri anda birden bir erken seçim fırsatını da kaçırmış oldular. Tabii bu gitgeller, işte koalisyon üyelerinin bir takım skandalları, işte Tony Abbott'ın tekrar altına oymaya, liderinin altına oymaya başlaması gibi konular kamuoyunda biraz endişe uyandırdı. Turnbull'un kabul edilirlik oranlarında kırıntılar tabii eşinmeye başlandı. O anlamda o balayının sona erdiğini kesin söyleyebiliriz, ama tabii bu Double Dissolution, Senato gibi şey hesaplamaların sonunda nasıl bir karar çıkacak onu da merakla görürüz. Çünkü meclisin toplanabildiği gün sayısı çok az kaldı. 2-3 gün daha toplanacak. Onun için bu hafta dananın kuyruğu kopacak gibi görünüyor.
Biraz önce Tony Abbott hükümetin altına oyuyor dediniz ama Abbott son yaptığı açıklamada hükümete destek veriyorum ki bu açıklama geçen hafta konuştuğumuz bir konuyla ilgiliydi. Gazeteci Nikki Sava'nın çıkardığı kitap Road to Ruin ile ilgiliydi. Bu konuda görüş belirtmeyeceğim dedi. Şu anda üzerinde çalışmamız gereken en önemli konu bu hükümetin yeniden seçilmesini sağlamak dedi. Sanki Öyle beraber çalışacakmış gibi görünmüyor
Şöyle,
mu?
o dediği ben parlamentodan çıkmayacağım demek o. Yani Tony Abbott'tan beklenen şu an seçimde tekrar aday olmaması. Ki genelde bir öyle bir durum da var Avustralya politikasında. Yenilen lider tekrar aday olmuyor şeklinde ve parti içinde dengenin ve durağanlığın sağlanması açısından Tony Abbott'ın dışarıda kalması çok hayırlı olacak gibi düşünülüyor. Ama Abbott şu an ben destekliyorum partiyi demesi kodlu bir şekilde tekrar aday olacağım demek o. Ama ya bakalım bu
Öyle olursa.
destabilizasyon altında oyma çabalarına da devam edecek mi onları göreceğiz.
Gerçi bu bir haftalık bir konu oldu ama sizin de fikrinizi almadan edemeyeceğim. Geçen hafta Kazım Ateş'le konuşmuştuk. Bu Nikki Savan'ın çıkardığı kitapla ilgili olarak yazıları muhakkak okumuşsunuzdur. Haberleri izlemişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz? Onun söylediği gibi acaba kendisi Tony Abbott ve onun en yakınında çalışan Peter Credley'nin çok büyük güce sahip olması mı biraz da hükümetin düşmesine neden oldu?
Bunu bütün liberal partililer söylüyordu o zaman. Hani 3-5 kişi söylese anlarız doğru olmayabilirdi ama bütün liberal partililer söylüyordu. Ve başbakana ulaşamıyoruz. Kabine işlemiyor. Sadece küçük bir grup, başbakanın etrafındaki bir grup kararları alıyor. Ve Peter Credley'in bizi başbakana ulaştırmıyor şeklinde çok ciddi yakınmalar vardı. Ve aslında bu Tony Abbott'ın bu şekilde inişi ve asıl iniş nedeninin bu kırgınlıklar olması Kevin Rudd'ın indirilişiyle ilgili paralellikler de barındırıyor. Gerçekten bir bu ülkenin başbakanlığına hangi partiden olursa olsun egosu fazla yüksek birisi gelip her işi ben halledeceğim, kimseye danışmayacağım, hiçbir şeye ortak yapmayacağım, her şeye bana soracaksınız gibi bir tavır içine takındığı zaman Avustralya politik sistemi bunu istemiyor, bunu sevmiyor. Böyle insanlar partilerinde aslında dikkat edip böyle insanları başa getirmemesi lazım. Kevin Rudd da tamamen micro management yaptığı için indirildi. Tony Abbott'ınki de biraz öyle oldu. Bu arada bu ikisi arasında bence ciddi bir paralellik var. Yani Peter Credley'in işi o kitaptaki iddialar tabii işin ayrı bir sosu, o ayrı bir konu doğrudur değildir bilemeyiz ama bu tür kabine içinde kararların alınmadığı bir imajı kamuoyu sevmiyor.
Dediğiniz gibi micromanagement siyasileri aynı zamanda büyük şirketleri de
Her yer,
öldürebiliyor.
her tür yönetim biçiminde öyle micromanagement'ı kimse sevmiyor, istemiyor artık. Yani bizim Türkiye'den geçmişten bildiğimiz o hotshotçuluk öyle bir yöneticilik tarzı her zaman işte ağır olmayı getirir, saygıyı getirir gibi öyle şeye inanılırdı. Şimdi Türkiye'de de zaten kalmadı. Dünyada böyle bir şey artık kimse tolere etmiyor.
Bu arada mesajlar gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesini okuyayım. Bu mesajımı yayınlarsanız sevinirim. Tanju Bey'in ağzına sağlık. Şiir gibi haber okudu. Başarılarının devamını dilerim. Şenol Dadaloğlu göndermiş bu mesajı. Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Bir diğer mesaj şöyle. PKK, AKP için çalışan bir örgüt sanki. PKK'nın Arınç grubuna desteğini açıklaması o grubu bitirdi. Şimdi Erdoğan'ı düşman göstermesi AKP'yi ve Erdoğan'ı daha da yükseltir demiş Hakan Güneş Bey. Şimdi gelelim yine Avustralya Parlamentosu'nda ve dinleyiciler de isterlerse katılırlar, bize soru sorabilirler. Avustralya siyasetiyle veya Avustralya'da haberlerde duydukları herhangi bir konuyla ilgili belki açıklama isteyebilirler, belki tartışmaya katılabilirler. Biliyorum Türkiye onları daha yakından ilgilendiriyor. Hele böyle bombalı saldırılar olduğu zaman tabii ki heyecanlanıyor, insan üzülüyor. Ama biraz Avustralya ile ilgili de sorular sorabilirsiniz. Telefon numaramız 1300 799 626, SMS için 0429 99 62 63. Şimdi bu küçük partilerin biraz önce siz de değindiniz, senatoya girmesini önlemek için bir senato seçimlerinde reform da düşünülüyor. Bazıları bu küçük partilerin sorundan başka bir şey yaratmadığını söylerken diğerleri de senatoya renk ve çeşitlilik kattığını söylüyor. Siz ne dersiniz? Mesela Arabayı Sevenler Partisi gerekli mi? Böyle bir renklilik, çeşitlilik iyi midir?
Tabii o tür tek frekanstan yayın yapan partilerin insanların girmesi bir anlamda olumlu bir şey ama işte Seks Partisi gibi, işte Araba Sevenler Partisi gibi, Family First gibi o tür ayrıntılara üzerinde duran partilerin girmesi kamuoyunda bir sevinç yaratmadı, bir çeşitlilik imajı vermedi. Gerçi Araba Sevenler Partisi'nden Vekhi Mühür çok tecrübesiz bir kişi gibi görünüyordu. Çok çok az öyle girdi oraya ama sonradan piştiğini görüyoruz. Özellikle son günlerdeki senatonun iyice gündemde oluşunda Vekhi Mühür ciddi bir şekilde ağırlığını belli etmeye başladı. İnsanlar bu işi öğreniyor ve sonuçta yani toplumdan gelen birisi, kaşarlanmış politikacılar yerine böyle insanların orada olmasının aslında faydası var. Ama Avustralya'daki bu duopoli, koalisyon ve işçi partisinin duopoli şeklindeki o ikili hakimiyeti fazla sesleri istemiyor gerçekten. Ancak bir işte geçmişte demokratlar, şimdi bir yeşiller gibi bir fantezi şeklinde küçük bir partiye biraz müsamaha var ama onun dışındaki küçük muhalefet, küçük sesler çatlak ses gibi değerlendiriliyor. Bu aslında iyi bir şey değil. Umarız motorist partiler, araba sevenler değil de toplumu ilgilendiren konudaki bir takım marjinal görüşler tek tük girebilir ve çeşitlilik katar. Ben onların yanlış olduğunu düşünmüyorum ama toplumun gerçekten benimsediği konularda insanların girmesi tabii ki faydalı olacaktır.
Araba dedik, bir mesaj geldi. Şöyle diyor Ayhan Akta, arabama petrol doldururken aklıma hep şu soru geliyor. Acaba kaç masumun kanı akıyor şu an bizim aracımızın deposuna?
Diye ne kadar duyarlı bir ifade.
Günlerdir konuşulan bir diğer konu Safe Schools, yani okullarda ayrımcılık ve tehdidin önlenmesi programı. Bu program çerçevesinde eşcinsel olan çocuklara ayrımcılık yapılmasın diye bazı öğretiler de yer alıyor ve Liberal Ulusal Parti koalisyonundan bazı isimler bu programa da kuvvetle karşı çıkıyorlar. Eşcinselliği teşvik ettiğini öne sürüyorlar. Hazırlayan öğretmenlerse böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, sadece diğerlerinden farklı olan çocukları korumak istediklerini belirtiyorlar. Sizin görüşünüz nedir?
Buradaki sıkıntı tahmin ediyorum Avustralya'da bu az önce konuştuğumuz politikada hakim olan iki büyük partinin çok fazla geniş şemsiyeler halinde olması. Yani Liberal Parti içinde bu Safe Schools programını gönülden destekleyen ve öfkeyle karşı çıkan ve hala direnen bir kesim var. Yani çok ciddi kutuplar var aynı parti içinde. Haftalardır sürüyor bu konu. Ağırlık işte Turnbull'un eğilimiyle Safe Schools'un devam etmesi şeklindeydi ama muhafazakar kanadı temsil eden insanların ayak direttiğini görüyoruz. Liberal Parti'nin tahmin ediyorum tamam bir çeşitliliktir, farklı görüşlerin bir arada barınması güzel bir şey ama bunu da halletmesi lazım. Yani bu kadar ciddi bir küskünler grubu öfkeyle habire o takım marjinal konular ya da ne bileyim muhafazakarları ilgilendiren konularda hükümetin altına oyacaksa bu da güzel bir görüntü değil. Bunun halledilmesi lazım. İki büyük partinin, İşçi Partisi'nde de var aynı konu. Kendilerini işte daha liberal, sola yakın temsil edenler, daha sağ kesimler gibi çok fazla çeşidin olması güzel değil. Tabii bunlar bu partiler bölünsün, küçük küçük partiler mi olsun? Tabii o da ayrı bir sorunu getirecektir ama bu konu özelinde, bu Safe Schools programının da konusunda Malcolm Turnbull'un bir an önce kendi parti içinde bir tek sesliliğe getirmesi ve herkesi ikna etmesi lazım.
İşçi Partisi diyor ki Malcolm Turnbull kendi partisi içindeki aşırı konservatif, aşırı tutucuları memnun etmek için böyle bir şeyi dile getirdi diyor. Bunda doğruluk payı var mı?
Ama yani kendi çamaşırlarınızı da herkesin önünde kurutamazsınız. Yani partiniz içindeki bir türlü halledilmemiş mevzuları parti içinde
halletmek gerek diyorsun.
Halletmesi lazım. Kamuoyunun önünde olmaz böyle.
Kamuoyunun önünde halletmeye çalışıyor diyorsunuz bu programı söz konusu ederek.
Evet.
Ama ben bir tartışma programı dinledim. Bazı anne babalarda gerçekten bu konuda çok kaygılılar. Mesela çocuklara işte 10-11 yaşındaki çocuklara işte eşcinsel diğer çocukların nasıl neler hissettiğini anlatabilmek için bir gün elbise giyin gelin demişler erkek çocuklara. Anne babalar da çok kızmışlar buna. Yani bu kaygılara da cevap vermek gerekmiyor mu?
Bu konuşarak her şey masanın üstünde konuşulduğu sürece bunların hepsi aşılabilecek şeyler ama muhafazakarları bıraktığımızda da ne olduğunu gördük. Abbott zamanında işte öğrencilerin, orta öğretim öğrencilerinin bütün sorunu halletmek için rahipleri okula soktular. Chaplaincy programı, yani onlara bırakınca da böyle oluyor. Yani Avustralya'da bu kadar çok kültürlü bir ülkede, bu kadar dinin o kadar ön planda olmadığı ve başka sorunların çözümüne yönelik rahipleri dayatması da bu sefer o da işin kantarın öbür tarafı, öbür topuzu. Yani aradaki dengeyi bu partinin bulması lazım. İki yana savunması güzel görüntü vermiyor kamuoyunun önünde.
Evet. Peki koalisyon partileri içindeki ayrılık ve nasıl çözülecek? Siz dediniz ki bunu halletmesi gerek dediniz. Bunu nasıl halledebilir?
Bu düzgün liderlik ve o liderliğin kendi partisi içinde bütün sesleri dinlemesi ve herkese dinlendiğini hissettirmesi. Yani bir başbakan, bir lider kapısını kapamayacak. Kendi partisinin içindeki herkese dinlediğini, herkesin görüşlerini göz önüne aldığını onlara hissettirecek. Liderlik öyle olur. Tabii ki herkese işine gelmeni susturmak değildir. Ama bütün görüşleri bir şekilde harman edip kamuoyunun karşısına öyle çıkmakla olacaktır. Umarız Turnbull bunu becerir.
Geçtiğimiz hafta Melbourne'de şehir merkezinde gang violence denilen şey oldu. Melbourne'de sokak ortasında, şehir merkezinde hem de Sudanlı ve Pasifik adalı gençler arasında kavga çıktı. Bu birçok insanı korkuttu. Bunun sebebi neydi? Nasıl oldu bu? Siz Melbourne'de bunu nasıl izlediniz?
Yani bu devletin gözünün önünde çok kültürlülük, güvenlik ve her türlü konudaki yetkililerin gözünün önünde gözünden kaçmış bu kadar büyük bir öfke ve tehlikenin bir anda patlaması. Kimse bunun nereden geldiğini anlayamadı. Melbourne'da bilindiği gibi Mumba Festivali sırasında işte cumartesi gecesi şehrin çok kalabalık olduğu bir zaman İşte şehir merkezi Federation Square ve Flinders Street civarında aynı anda yüzlerce, 150-200 civarında dediğiniz gibi Pasifik Adalı ve ağırlıklı olarak Sudan'da çok genç insanlar birbirleriyle kavga etmeleri bir yana polisi kışkırtarak, çevreye zarar vererek, insanların elinden cep telefonlarını çalarak onları tehdit ederek, dükkanların camını kırarak, etraftaki her şeye zarar vererek bir terör estirdiler. Ve bir anda polisin orada yeterli olmadığı görüldü. Biber gazı sıkarak, onların peşinden koşarak bir şey yaptı ama orada polisin yetersiz sayıda olduğu görüldü. Tabii peşinden eyalet başbakanı Daniel Andrews, biz bunların nereden çok kültürüne bakmadan polisiye tedbirler alırız, herkes cezasını çekecek şeklinde bir sert bir görünüm takındı. Ama burada bence polisin sosyal medya üzerinden gelişen böyle bir saldırganlığın sezememesi, sosyal medyayı takibinde sıkıntılar olduğu bence ortada. Birilerinin bunun sorumluluğunu kabul etmesi lazım. Kaldı ki bu iş çok çok derinlerde bizleri de ilgilendiren bir şey. Yani bu çocuklar Sudanlı, bunlar dezavantajlı, toplum bunları dinlemiyor, polis bunlara karşı ön yargılı, onlar da tepkilerini gösteriyor deyip çıkılacak bir iş değil. 30 yıl önce bizim çocuklarımız da dezavantajlıydı ama hiçbiri böyle toplarda suç işlemedi. Şimdi yani çok kültürlere de dikkat bakmalı. Ama bakmak tabii bunlar savaştan geliyorlar. Sudan, Afrika, bilemiyoruz onların olduğunu ve Avustralya çok kültürlülüğü bunu halletmesi lazım. Bu çok acil bir sorun. Burada nerede hata yapıldı? Yani bir takım broşürler basarak, kitapçıklar basarak, açılışlar bilmem neler bir takım programıyla onlarla olmuyor. Olmuyor demek ki. Bu insanların bir sorunu var. Bunlar devamlı sorun olacak. Aileleri kontrol edemiyor. Belli ki veya aileler kontrol etmek gerektiğinin bile farkında değil. Ve bunlar Avustralya'nın önünde çok ciddi bir sorun. Kaldı ki o Sudanlıları buraya kabul ederken o Sudan'daki karışıklıkta bunlar Hristiyan diye kabul edildiler. Hristiyan azınlık kabul edildi. O sıra çatışma Müslümanlar yaşadı. O zaman bir fiyakalı durdu. İşte muhafazakar hükümet zamanı o Hristiyanları buraya kabul etmenin bir fiyakası vardı. O şekilde bunlar geldiler ve demek ki ondan sonra gerekli tedbirler yeterince alınmadı. Ve şu an bütün çok kültürlülükle uğraşan kurumların, kişilerin takkiyi önüne koyup düşünmesi lazım. Bunlara nerede hata yaptık? Güvenlik güçlerinin özellikle çok iyi öz eleştiri getirmesi lazım. Nasıl takip edemedik böyle bir saldırganı? Çünkü hiçbir Avustralya vatandaşı, hiçbirimiz vergi veriyoruz bu ülkeye ve ben bir cumartesi akşamı Federation Square'e gidip de orada güvenlik endişesi yaşamak istemiyor. İstemez kimse. Yani toplumdan da devletten böyle bir şey bekliyoruz. Bu kabul edilemez bir durum.
Evet.
Polisiye bir tedbir mi alacaklar? Mahkemeler mi? Bir takım yasa değişiklikleriyle bunları cezalandırma yoluna gidecek. Bir şeylerin yapılması lazım. Çok ciddi bir konu bu.
Evet, devam edeceğiz. Ben bundan Fazlı Doğan bir mesaj, daha doğrusu şiir göndermiş. Şöyle diyor. Ah vatanım, ah kan ağlıyor memleketin hali. Viran oldu mor sümbüllü bağı. Evini terk ediyor kalan sağı. Bize ne olduysa AKP'den oldu. Surda kalmadı dikili bir taş. Anaların gözünden akıyor yaş. Evini terk ediyor halk yavaş yavaş. Milletin çektiği nelerden oldu? Ankara'yı sorarsan hep viran oldu. Gül yüzlü yavrular sarardı soldu diye uzuyor. Fazlı Bey çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsiniz, uzun şiir yazıp göndermişsiniz, paylaştınız memleketin haliyle ilgili. Ve bu arada bir dinleyicimiz aradı. Onu alalım lütfen Levent Bey. Alo, buyurun lütfen.
İyi günler Özen Hanım.
İyi günler.
Önce Sayın Efe Bey'i saygıyla selamlarım.
Merhaba.
Yani bilinçli bir kişi. Ben o Melbourne'de olan olayla ilgili konuşacaktım. O gece ben oradaydım. Bir iş yerinin arkadaşında, Swanson Street'in üzerinde. Ben kendimi vahşi Afrika ormanlarında zannettim. Acayip bir şekilde bir o tarafa koşuyorlar, bir bu tarafa koşuyorlar. Fakat polis çok sonra geldi. Çok sonra geldi ve yeterli değil. Yeterli değil. Bence onlara göz yumuldu.
Evet, sağ
Evet,
olun.
o konuda şöyle bir endişe var. Yani polis bu tür etnik toplumdaki gençlerin üstüne gittiği zaman,
Onlara
onları yolda
söylemek
çevirdiği
istedim.
zaman işte onlara ayrımcılık
Sağ olun.
yapıyor
O konuda
suçlaması
şöyle bir endişe
gibi
var.
bir sıkıntı var.
Yani
evet.
Haliyle burada da o konuda polisin eli ayağı bağlandı gibi bir ifade var ama bence bu saldırganlık sosyal medya üzerinden organize edilmiş. Polisin de, Victoria Polisi'nin de her eyalette zaten bu sosyal medyayı takip ettiğini biliyoruz. Sosyal medyada gelebilecek tehlikeler konusunda, buradaki takip konusunda bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir şeyin bir sürpriz olması kabul edilemez bir durum.
Kabul edilemez. Evet. Bugün hem Sydney Morning Herald hem de sizin orada The Age gazetesinde çıkan bir haber var. Avustralya'da ikinci dil öğrenme konusunda Avustralyalılar ve özellikle Çince'yi öğrenme konusunda çok tembellermiş. Halbuki iki ülke arasındaki ekonominin bağlarını geliştirmek için bu dili öğrenmek gerekir deniliyor. Siz ne dersiniz?
Evet, çok acil bir sorun bu. O yazıda da okudum
Ama bir
yani.
dakika, niye acil sorun olsun? Yani bu niye sorun olsun bu kadar sorun arasında? Çünkü zaten onların çoğu İngilizce konuşmuyor mu?
Ama bizim Çin'i anlamamız lazım. Sadece onun dilini konuşmak, ona şirin gözükmek değil, onların düşünce biçimini, şey yaklaşım biçimini, o kültürü anlamamız lazım. Ama burada sadece Çin'e değil, bütün Asya ve başka kültürlere karşı bir Avustralya'nın genelde, Avustralya entelektüel dünyasının bir umursamazlığı söz konusu bence. Bir kitapçıya gidin, bir Çin edebiyatından çeviri bulabilirseniz bulun bakalım. Bir Çin tiyatrosu burada oynuyor mu bakalım? Çin filmi gösteriliyor mu? Yani burada bir batılı, İngiliz kökenli bir sömürgeci ukalalığı bence silmiş durumda. Avustralya entelektüel dünyası kimsenin umurunda değil.
SBS Çince yayınlar yapıyor, SBS Çince filmler gösteriyor, müzik programları yapıyor.
Yalnız burada
Birçok
bir
şey var.
öyle var da ana akım medyada yok böyle bir şey. Bu işlerin SBS'e ihale edilmesi bence yanlış. Sadece SBS yapıyor. Başkasının da yapması. Herkesin yapıyor olması lazım. O zaman duyarlılık artar. Orta öğrenimde pek çok okulda Çince var, Japonca var. Çocuklar bir iki sene yapıp bırakıyor çünkü ilham almıyor. Yani Çince'nin bir işe yarayacağını hissedemiyor çocuk. Umarız çocuklarımız, burada büyüyen gençlerimiz hem Türkçeyi hem de onun yanında bir dili daha çok iyi öğrenerek büyürler. Bunun herkes için çok büyük faydası olacaktır.
Peki bugünkü yorumlar, görüşler için ben size çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür ederim. Arayan dinleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum.
Hoşça kalın.